Ayrım 114, sayfa 355. İşte bu bir musikidir. Atatürk bir teferruatçı değildi. Hiçbir zaman bir hükümetçi, bir büro adamı ve hükümet takipçisi de olmadı. Onun için Türkiye'nin meselelerini incelerken, iş ve inşa alanlarında onun sadece bütün işlere hakim olan gölgesini ve tasvip edici işaretini görmeliyiz. Devletçilik, sanayi, planlama, planlı ekonomi gibi konularda Atatürk, ancak yukarıdan nezaret eden bir milli başkan olarak kaldı. Konuların günlük çalışmalarına, teferruatlarına, meselelerine inmedi. Onun için Atatürk edebiyatında bu konular için ondan etraflı görüşler ve müdahaleler nakletmeye kalkışmamalıdır. Zaten şu da bir gerçekti ki 1930, hele 1933'ten sonra Atatürk artık 1930 öncesinin aktif, atılgan, hatta mücadeleci Atatürk'ü değildi. Hükümeti icraatında geniş ölçüde serbest bırakıyordu. Çocuklar, eğer ben Çankaya'da böyle rahat oturuyorsam bu hükümetin başında İsmet Paşa olduğu içindir. Sözleri onundur ve bir takım manalar taşırlar. Gerçi bir gün İsmet Paşa hükümet başından ayrıldı. Dipnot, 25 Ekim 1937'de başvekil İnönü fiilen başvekillikten ayrıldı. Önce bir süre izinli sayılmıştı. 8 Kasım 1938'de başvekil Celal Bayar, Büyük Millet Meclisi'nde adına program nutukta denilen nutkunu okudu. Onun yerine yetkilerinde, görev anlayışında sert, hatta kıskanç bir başvekil değildi, kendi vazifeleri yanında Atatürk'ün sükun ve istirahatini bozmamayı vazife bilen daha başka mizaçta bir başvekil geldi. Ama şu gerçekti ki Atatürk aktif hayatın çarklarından, devlet meselelerinin çatışmalarından gittikçe çekiliyordu. Halkın ona biçtiği efsanevi kahraman libası ve büründüğü resmi heybet içinde gittikçe kendi içine gömülüyordu. Ama milletin muhayyilesinde gittikçe insanüstü bir varlık haline geliyordu. Bu kendi kendinelik, onun 1930'lardan sonra fiziki potansiyeliyle beraber iç aleminde ola gelen değişmelerin, yoğrulmaların bir neticesi olsa gerektir. Ama yapılan işleri izliyordu. Açılan fabrikaları, demir yollarına kavuşan şehirleri, işleyen madenleri, santralleri ilk fırsatta gider görürdü. Mesela Bursa'da Merinos fabrikasındaki çok heyecanlı ve çok hareketli bir ziyaretin ve orada katıldığı son balonun çok düşündürücü hikayesini daha ileride ve hastalığı bahsinde vereceğiz. Ama burada da henüz hasta görünmediği günlerden birinde Nazilli Basma Fabrikası'nın açılış gününe ait ziyaretinden bir sahne veriyoruz. Dipnot Profesör Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler isimli eserinde Atatürk'ün Nazilli ziyaretinden bahseder. Bazı hatıra farklarına rağmen ziyaretin renkliliği aynı hatıralarda da canlanır. Devlet işletmeleri büyük tesislerdir. Bunlar Anadolu'nun işlerine serpiştirilmişlerdir. Her tesisin kuruluşundan bir süre sonra çevre ayrı bir şehir haline gelir. Tesisler, lojmanlar, parklar, spor yerleri gün ışığında dünyaya güler ve geceleri ışıl ışıl parıldarlar. Nazilli de bunlardan biridir. Fabrika 9 Ekim 1937'de açılacaktı. Atatürk bekleniyordu. İzmir üzerinden trenle geldi. Karşılandı. Nazilli kasabası altında, Büyük Menderes dirseği kenarında yeni fabrika, bacası, santrali, iş binaları, çevre tesisleriyle yeşillikler içinde bir masal şehri gibi doğmuştu. Bahçesinde sıra sıra soğutma havuzlarından güye fışkıran ve sonra hare hare havuzlara dökülen su sütunları, uzaktan mavi bulutların oyunu yahut da efsanelerdeki Menderes pirilerinin raksı gibi görünüyordu. Fabrika idarecileri onu daha sitenin giriş yerinde karşıladılar. Gördüğü her şey onu sarıyordu. Yüzünün hatlarında ferahlı, sevinçli hareketler vardı. Temiz yer, temiz insanlar, bataklık Menderes Nehri'nin kara tılsımını silen yeni bir insan iradesinin sıra sıra eserleri. Ellerinde bayraklar çiçek demetleriyle kız erkek sıra sıra mektep çocukları alkışlarla, şarkılarla haykırışıyorlardı. Hem bazen öyle oluyordu ki bu çocuklar tam Gazi Baba önlerine gelince ne yapacaklarını şaşırarak alkışlarını, şarkılarını kesiyorlardı. Sanki büyülenmiş gibi öylece onun yüzüne dalıyor, kalıyorlardı. O zaman o onlara gülümsüyor, bazen önlerinde duruyor, bazılarını okşuyor, soruyordu. Sen söyle bakayım ben kimim? Aha da Gazi babamısın ya. Söyle bakalım büyüyünce Efe olacaksın mı? Aa, koca koca mekteplerde okuyacağım da. Sonra etrafta herkes gülüşüyordu. O da onlarla beraber. Öyle ki sanki yeni Nazilli sitesinin renkli havasına taşan bu güleşlik, Menderes sularına, Menderes'in güney ve kuzey dağlarına yayılarak, sanki bu topraklara ilk defa duyulan bir şenliğin müjdesini veriyordu. Demek ki Nazilli artık Efe değil, koca koca mekteplerde okuyacak yeni kızanlar yetiştirecekti. Nihayet fabrika alanına girildi. Alkışlar, şarkılar, havuzlara dökülen şakrak suların şıpırtıları ve ta kasabadan beri yayılıp gelen davul zurna sesleri, zeybek naraları. Ama fabrikada tıs yoktu. Fabrika garip, derin bir sessizliğe gömülü, sanki uyuyordu. Müdür öne düştü. Dipnot mühendis Fazlı Turga. Bir yoldan, bir holden geçildi. Fabrikanın tam 480 büyük tezgahının birer çökmüş dev gibi sıra sıra dizildikleri düz, geniş tepeden ışıklarını alan aydınlık temiz atölyeler uzayıp gidiyordu. Herkes yerinde, herkes makinesinin başındaydı. Atatürk'ü her yeri gören yerden yüksekçe bir platforma buyur ettiler. Burada fabrika, takımların, bölüklerin, taburların geçiş ritmi için sıralanıp yerlerini aldıkları bir karargah meydanına benziyordu. Ve bir karargah meydanı gibi burada da bir kumanda bekleniyordu. Kumanda duyulmadı ama Atatürk'ün arkasında duran müdürden sessiz bir işaret verildi. İşte o zaman binbaşlı dev, korkunç bir kükreyiş, bir kuduruşla birden harekete geldi. Müdürün verdiği o işaretle bütün motorlar, tezgahlar birden coşmuş kudurmuşlardı. Şimdi Menderes Vadisi göklerine kadar vuran, Menderes'in kim bilir kaç defa duyduğu yer sarsıntısı gürültülerini, yıldırım uğultularını andıran bir dünya titreyişi havayı dolduruyordu. Atatürk bunu herhalde beklemiyordu. Onu oraya çıkardıkları zaman belki etrafı görmesini, belki fabrika hakkında bir şeyler söylemesini istediklerini düşünmüş olabilirdi. Ama öyle olmayıp da ayağının altındaki dünya ve etrafını saran hava böylesine birden harekete geçince önce hatta biraz şaşaladı. Ne yapacağını bilemedi de denebilir. Önce biraz sarsıldı, biraz etrafından bir şeyler sormak ister gibi yaptı. Ama işte o anda belki kendi bile farkında olmadan ağzından şu kelimeler döküldü. İşte bu bir musikidir. Evet, bu bir musikiydi. Devletin musikisi değil, tekniğin musikisi. İnsanoğlunun, tabiatın üstündeki zaferinin musikisi. Mitolojinin bütün ilahları bir araya gelse, bu yaratıcı kudretin zerresini harekete getiremezlerdi. Ne Olimpos'un hakimi Zeus, ne gök tanrısı, ne zelzeleler tanrısı, ne yeraltı tanrısı. Hayır, hiçbiri. Çünkü onlar bir masaldır. Ama bu musiki, yarın bütün Türkiye'ye yayılarak, yarınki Türkiye'nin eski Anadolu haraplığını yenişliğinin bir çığlığı gibi bütün ovalarımızı, dağlarımızı, beldelerimizi doldurabilirdi. Yüzlerce ve yüzlerce fabrikanın, maden ocağının, santrallerin, dağ boyunca rüzgarlardan inleyen pilonların, cereyan nakli hatlarının musikisi. Evet, neden olmasındı? Atatürk de belki kendi aleminde bu ilk defa gördüğü işin, ilk defa kükreyişlerini duyduğu bu devler şehrinin heyecanı içinde olsa gerekti ki, hiç kimseye tek kelime söylemeden, önünde uğuldayan mahşere uzun uzun baktı. O buraya girerken her biri sessiz sedasız, sanki ilk defa sıraya dizilmiş kura askerleri gibi, öylece acemi, mahcup, dizi dizi tezgahlarının başında bekleşen kadın erkek işçiler, şimdi kıyametten nişan veren bu hareketler alemi içinde ve bu hareketler aleminin birer canlı çarkı olarak tezgahlarına, makinelerine çullanmışlardı. Eller durmadan işliyordu, kafalar durmadan çalışıyordu. O daha dün köyünde hiç acele etmeden inek sağan genç kızlar, şimdi hiçbirinin hareketi gözle takip olunamayan bir hızla dönen 20 bin iğin etrafında birer yıldırım gibi koşuyor dolanıyordu. Kopan her teli anında yakalayarak tıpkı birer makine süratiyle hemen bağlıyorlar, iş tezgahlarını anında harekete getiriyorlardı. Bir taraftan da fabrikaya pamuklar giriyordu, fitiller dönüyordu. Sonra bu fitiller gittikçe incelerek sanki gözle görülemeyecek İpek teller, bürümcük telleri halinde tezgahları sarıyordu. Mekikler atılıyor, hem materyal örülüyor, tezgahlar top top dokumaları havalara kaldırarak binbir marifet içinde renk renk, şekil şekil durmadan açıyor, derliyor, topluyordu. Burada binbir tanrıça Athena ve her biri Athena'dan binbir defa hünerli yüzlerce insan, daha düne kadar sınırların dışından, dağlar denizler ötesinden gelen bezleri, basmaları, şimdi yurdun her bucağına yaymak için denk denk dokuyor, dokuyorlardı. Atatürk bu manzarayı uzun uzun seyretti. Suskun, düşünceli ama belli ki memnun ve ümitliydi. Sonra birden arkasına döndü. Parmağının bir gizli işaretiyle bu mahşeri harekete getiren müdürün yüzüne "Bu ne harikulade işler" der gibi hem güleç hem okşayıcı baktı, baktı. Ama fabrika müdürü Fazıl, onun ardında gene bu platforma çıktığı andaki kadar sakindi, sessizdi. Biraz etli, ablakça, esmer ve sevimli yüzünde ışıl ışıl yanan gözlerle Atatürk'ün yüzüne şevkle, minnetle bakıyor ve hafif hafif gülümsüyordu.